Bugün John Calvin'den bahsedeceğiz. Kendisi Noyon'da 10 Temmuz 1509'da doğdu. 3-4 erkek çocuğu olan bir ailenin ikinci çocuğuydu. Babası Gerard, Roma Katolik Kilisesi'nde resmi işlere çalışan bir görevliydi. Ve Calvin'in papaz olmasını istiyordu. Calvin bunun için 13 yaşında üniversiteye başladı. Tabii ki bu arada ilk okul, ortaokul, lise neyse eğitimleri tamamıyla tamamlamıştı ve çok zeki bir öğrenciydi. Bu sayede erken bir şekilde üniversiteye başlayabildi. Çok ciddi bir üniversitede okuyordu. Sabah 4'te kalkıp dua zamanı ve kutsal kitap okuma zamanı yapılırdı. Daha sonra profesörler İncil dersi verirlerdi. Ancak babası kilisedeki problemlerinden ötürü duruma birazcık sinirlendi ve dedi ki ben senin papaz olmanı istemiyorum. Senin hukuk okumanı istiyorum. Ve böylelikle Calvin hukuk okumaya başladı. Yasa çalıştı ve avukatlık lisansını aldı. Ancak babasının ölümünün ardından aslında kendisinin de yüreği olan tarihle ilgili konulara, İbranice'ye, Grekçe'ye geri döndü. Ve kutsal kitap üzerine çalışmalar yaptı bu dönemde. 20 yaşına varmadan Fransızcayı, Latince'yi, İbranice'yi, Aramice'yi ve Grekçe'yi iyi bir şekilde konuşabiliyordu Calvin. Montaigne, Sorbonne, Orleans ve Bourges üniversitelerinde yaklaşık 10 yıl kadar eğitim gördü. 13 yaşından 23 yaşına kadar. Şöyle söyleyeyim, o kadar derinlemesine bir akademisyen haline gelmişti ki daha 23 yaşında. Seneca'nın, ünlü filozof Seneca'nın bir kitabı hakkında akademik bir yorum kitabı yazdı. Ancak kitap o kadar akademik bir dille yazılmıştı ki bundan ötürü bu dili yüzünden istediği satışı elde edemedi Calvin. Ve bu süreç içerisinde, bu öğrencilik süreci içerisinde önemli birisinin kitabı eline geçti. Ve onun hakkında ondan bahsederken ilahi duruşu olan birisiydi diyor. Ve bu okuduğu kitapta bahsedilen şeylerden bir tanesi insanın kurtuluşunun yapılan işler aracılığıyla değil sadece imanla kazanıldığını öğretiyordu. Bu kitabın yazarı Martin Luther'dir. Ve Martin Luther'in sözleri, düşünceleri onun yüreğini tamamıyla değiştirdi. Ve böylelikle Calvin'in bu dönemde Protestan inancına doğru yaklaştığını ve düşüncelerinin Katolik teolojisinden Protestan teolojisine doğru değiştiğini biliyoruz. Ve yavaş yavaş bu konuda öğretmeye, yazılar yazmaya başlıyor. Bir arkadaşı var, Nicholas Cope. Daha önce zannedersem Montaigne Üniversitesi'nde beraber okuyorlar. Ve Nicholas Cope da öylesine bir akademisyen oluyor ki Paris Üniversitesi'ne başkan olarak atanmak üzerine ve üniversitedeki konuşmasını, başkanlık konuşmasını yaparken Paris'te, bu arada Paris dönemde çok Katolik, çok keskin bir Katolik, hala kazıklara çakılıp yakılıyor Protestanlar öyle bir dönemde. Nicholas Cope'un muhtemelen konuşmasını Calvin yazıyor ve o konuşmada bir yerinde belki de ilk kez söylenen bu kelime duyuluyor. Bugün bizim hep kullandığımız insan yalnız Tanrı lütfuyla aklanır. İlk kez Cope'un ağzından çıkıyor. Muhtemelen Calvin'in kaleminden çıkıyor. Ve tabii insanlar çıldırıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ve Cope başkanlığının ilk günü olacak konuşmasından indikten sonra hiçbir zaman koltuğuna oturamıyor. Üniversitede başkanlık yapamıyor. Bir panik içerisinde Calvin şehirden kaçıyor. Ve Cope da bir süre sonra kaçtığını biliyoruz yine şehirden. Calvin'in çiftçi kıyafetleriyle o şehirden kaçtığını biliyoruz. Ve o dönem öyle bir dönem ki Protestanlar iyiden iyiye kendi krallarını, dönemdeki işte papayı vesaire teolojileriyle zorlamaya başladı. Hatta kralın yatak odasında Protestanların bir afişi bulunmuş. Sokaklarda o astıkları, insanları kiliseye çağırdıkları, tövbeye çağırdıkları, kutsal yazılara çağırdıkları. Ve bu kralın artık kral için son nokta oluyor ve zulüm daha da artmaya başlıyor. Bunun üzerine Calvin Fransa'nın farklı bölgelerinde biraz zaman geçirdikten sonra Basel'e gitmeye karar veriyor. Orası biraz daha özel bir bölge. Diğer inançlardan olan insanların da bir araya gelebildikleri ve bu yolculuk sırasında maalesef çaldırıyor tüm parasını. Ve arkadaşı Louis Tille de onunla beraber Borchardt Basel'e gidiyorlar ve Calvin'in tek arzusu yazmak. Kendisine sakin bir köşe bulup kutsal yazılar hakkında yazmak, kilisenin karanlık işleri hakkında yazmak, İnsanları Tanrı sözüne yönlendirmek ve böylece Hristiyan inancının temelleri Institutes denilen ünlü eserinin ilk önce 100-110 sayfalık bir halini yazıyor. Özellikle Protestanlar için o dönemde çok önemli bir kitap oluyor bu. Yani düşünebiliyor musunuz bugün hemen her dilde Protestanlık inancı hakkında, bizim inancımız hakkında temel kitaplar var. O dönem için belki de teolojik ve sistemli olarak toplanmış olan ilk kitap bu oluyor. Ve bu kitabı birinci Fransız'a atfediyor. Böylelikle belki okur da yüreği değişir konuyla ilgili olarak. Kitabın başka bir şehirde basılmasına karar veriyor ve bölgenin düşeslerinden bir tanesi onu ağırlıyor. İşte o zaman Calvin'in ismi fazlasıyla duyulmaya başlıyor ve peşine düşüyorlar. İşte o zaman Charles d'Esperville adını kullanmaya başlıyor. Calvin kitapları basmaya başlıyor ve arzusu olan Strasbourg'a yolculuğa doğru yola çıkıyor. Çünkü Strasbourg'daki kilise gerçekten sağlıklı bir noktada. Martin Buber gibi önemli ilahiyatçıların olduğu bir şehir. Ve böylece o Strasbourg'a yola çıkıyor. Strasbourg'a giderken Cenevre'de bir gece kalması gerekiyor. Şehirdeki pastörlerden bir tanesi çılgın bir adam, Farel adı. Calvin'den yaklaşık 20 yaş kadar büyük, kızıl saçlı, bol sakallı, kısa boylu bir adam. Ve fazlasıyla heyecanlı bir adam. Calvin'le tanışıyor. Calvin'in işte o yavaş yavaş ünlenmiş olan Calvin'in kitaplarını okuduğu kişinin şehre geldiğini duyuyor. Cenevre'ye geldiğini düşünüyor. Hemen gittiği kaldığı yere gidiyor Farel. Ve onunla konuşmaya başlıyorlar. Calvin diyor ki ben Strasbourg'a gidiyorum. Orada kitaplarımı yazmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum hayatımda. Ve Farel onunla tartışmaya başlıyor. Hayır gidemezsin, olmaz. Burada kalman gerekiyor. Burada sana daha fazla ihtiyaç var. Strasbourg'da zaten birçok kişi var. Ve tartışma öyle bir noktaya geliyor ki Farel Calvin'e eğer Strasbourg'a gidersen Tanrı bütün çalışmalarını lanetleyecektir diyor. Ve çok ilginç bir şekilde Calvin bu lanetleme fikrinden öylesine korkuyor ki daha sabahı etmeden o gece Cenevre'den ayrılmama kararı veriyor. Böylelikle orada kalıyor, orada pastör oluyor, üniversitede profesör olarak işe başlıyor ve Cenevre Şehir Komitesi onu protestanlık ve inanç konusuyla ilgili konularda yönetime getiriyor. Calvin öylesine bir yere geliyor ki yaşadığı şehirde onun söylediği kurallar geçmeden çok da fazla onay alamıyorlar devlet görevlileri dahil. Ama bununla beraber onu sevmeyenler de var. Bir grup Katolik onu sevmiyor şüphesiz ki ve bir grup da Calvin'in biraz fazla sert olduğunu düşünen insanlar. Gerçekten Calvin'in sert olduğu alanlar da var ve bunun için pek sevilmiyor ve bunun için işte genel evler, barlar kapatıldığı için vesaire ona öfke duymaya başlıyorlar. O dönemde Avrupa'da köpeklere verilen en fazla isim Calvin olduğu biliniyor. Öylesine nefret ediyorlar ki herkes köpeklerine Calvin adını vermeye başlıyor. Tabii ki aşağılama babında. Çok ilginç bir şey vardır o dönemde. Calvin'in ekonomiye, sanata, politikaya kattığı, isteyerek ya da istemeye kattığı çok şey vardır. Mesela bir tanesi şu anda aklıma gelen mesela Calvin için bu problem değildi ama bunlar problemdi. Şehirde takının takılmasından hoşnut olmamıştı ve takıyla ilgili kuralları değiştirmeye başladı. Süslenmeyle ilgili, açık saçık kıyafetlerle ilgili vesaire. Dolayısıyla takıyla ilgili kuralları keskinleştirmeye önerdi Farel'le beraber ve insanların takı takılması sınırlandırıldı. Ama bu süreç içerisinde şehre birçok mülteci gelmişti, sığınmacılar gelmişti ve onlara bir çalışma alanı yaratılması gerekiyordu. Ve Calvin takı işinde zaten bir yenidirmiş Cenevre'yi saat üretimine geçirdi. Ve o dönemki mülteciler dönemin en fazla, en büyük fabrikaların olduğu Cenevre fabrikalarını kurdu. Bugün saat denildiği zaman ilk aklımıza gelen şehirlerden bir tanesi Cenevre herhalde, öyle değil mi? İsviçre saatleri çok meşhur. Calvin aslında istemeden mültecilere yardım etmek isterken İsviçre'nin gelecekteki ekonomisine ciddi bir yardım etmişti. Hatta Calvin'in İsviçre politikasında ve yönetiminde yapmış olduğu birçok değişiklikler Fransa'daki cumhuriyetçilik sistemine eklendi. Ve çok ilginçtir ki bugün Türkiye'deki cumhuriyet demokrasiyle ilgili yasalar, Atatürk bu yasaların temelini Fransız anayasasından aldığı için Calvin'in parmağı bugün Türk anayasasında dahi bulunmaktadır. Ya bu kadar olabilir mi diyeceksin? Gerçekten öyle. Öylesine önemli bir şehir gelişimi oluyor ki Cenevre'de Avrupa'daki birçok ülkeler, krallıklar buradan öğrenmeye başlıyor. Ama Calvin'den nefret ediyor şehir halkı. Sokakta evlerini taşlıyor. Hatta bir sefer kürsüye çıkarken kürsüsünde eğer şehri terk etmezsen öldürüleceksin diye bir yazı görüyor. İnanç ve devlet işleri birazcık hassas olduğu için Farel'le beraber zorladıkları bazı konular var. Şimdi din ve devlet işleri bir arada olduğu için o dönemde dolayısıyla herkesin kiliseye gitme zorunluluğu var. Herkes pazar günü kiliseye gitmesi gerekiyor. Ancak kiliseyi zorunda gelenler, yürekleri kilisede olmayanlar ya da işte görünüp kaçanlar vesaire Rabbin sofrasından verilmemesi gerektiğini söylüyor Calvin ve Farel. Çünkü yürekleri Rab'de olmadığını deklare ediyorlar ve Rabbin sofrasına gelmemeleri gerekiyor. Ve bunun üzerine hem kilisede ibadet sırasında kavgalar çıkıyor hem de yönetim Calvin ve Farel'in bu tutumundan memnun kalmıyor. Bunun üzerine Calvin'e diyorlar ki seni artık şehrimize istemiyoruz, gidebilirsin. Ve zaten Calvin yani yüreği yani isteği orası değil. Calvin Strasbourg'a gitmek istiyor. Kitaplarını yazmak istiyor. Sakin bir hayat sürmek istiyor. Fazlasıyla sağlık problemleri de olan bir adam. Dolayısıyla sevinçli bir şekilde Strasbourg'a gidiyor ve hayatının kendi diliyle geçirdiği en mutlu 3 yılı geçiriyor. Strasbourg'a taşınıyor ve orada bir Fransız imanlı topluluğunun pastörü için davet ediliyor. Burada ünlü teolog Martin Bucer'le beraber çalışmalar yapıyor. Orada Bucer ve Capito o bölgenin önemli ilahiyatçıları, pastörleri. İşte şehrin pazar yeri o kadar harika ki insanlar Luther'den bahsediyorlar. Reformasyonla ilgili kitap okuyorlar. Bir köşede kutsal kitap çalışanlar. Sanırım yüreği Rab'de ve Katoliklerin baskı kurduğu bir bölge değil. Böylelikle yavaş yavaş teoloji, Luther'in o patlayarak çıkarttığı ama toparlayıp sistematik bir hale getiremediği teoloji gittikçe Calvin'in döneminde özellikle Hristiyan inancı temellerinde bir araya toplanmaya başlıyor. İşte hangi teoloji, hangi teolojik konu, neye bağlı, bunları kilisemizde nasıl vaaz etmeliyiz vesaire gibi konu. En temelinde tabii ki sadece ve sadece Tanrı'nın sözü yani sola scriptura ilkesi, iman aracılığıyla kurtuluş, sola fide ilkesi, sadece lütuf sayesinde kurtuluş, sola Deo Gloria ilkesi, solus Christus yani sadece Mesih aracılığıyla kurtuluş ilkesi ve Tanrı'nın yüceliği ilkeleri bu dönemde bir araya getirilerek Protestanlığın bugün de kiliselerimizin temeli oluyor. Artık otoritemizin kutsal yazılar olduğunu söylüyoruz, kilisenin papazları olmadığını söylüyoruz, kurtuluşumuzun iman sayesinde lütuf aracılığıyla olduğunu deklare ediyoruz. Bunun aracılığını gerçekleştirebilecek tek kişinin Mesih olduğunu kabul ediyoruz ve yaşamımızın amacımızın Tanrı'yı yüceltmek olduğunu deklare ediyoruz. Birbirimizden farklı kiliselerde olsak en temelinde Protestan kiliseleri bunu deklare ediyorlar. Calvin yazılarında, kitaplarında neredeyse hiç kendisinden bahsetmiyor. Sadece bir yerde Mezmurlar kitabının ön sözünde kendisinden bahsediyor. Ve burada söylediği bu söz onun Hristiyanlığıyla ilgili, kendisiyle ilgili başkaları tarafından yazılmadan iman dönemiyle ilgili tek öğrenebildiğimiz şey. Şöyle söylüyor ki hırslı ve kendim için bir ad kazanmak üzere çıktığım bu yolculukta devam ederken Tanrı yolumu başka bir yöne çevirdi ve bana beklenmedik bir iman verdi. Böylelikle yüreği değiştiği konusunu bize işaret ediyor. Bu adam haftada 4 sefer ders veriyor, kilise, devlet işleriyle ilgileniyor. Fiziksel olarak da güçlü birisi değil. Akciğer tüberkülosu olduğunu, mide problemi, sürekli ateşlenmesinin ciğer ve böbrek problemi olduğunu, migreni olduğunu, hemoroidi olduğunu, bağırsak parazitleri olduğunu ve bunun için bir deri bir kemik olduğunu biliyoruz. İnanılmaz derece sağlıkla mücadele ediyor ve doktorların ona sürekli olarak işte yumurtaya günde bir kadeh şarap iç gibi önerilerinin kitaplarında bahsi geçiyor. Sürekli olarak doktorlarla muhatap olduğunu da biliyoruz. Strasbourg'da bu dönemde o yazdığı küçük 110 sayfalık, 120 sayfalık neyse kitap 17 bölüme çıkıyor. Daha da genişliyor ve iman hayatının son yıllarına kadar bugün genellikle İngilizce'de iki cilt olarak ya da tek büyükçe bir cilt olarak gördüğümüz kitap aslında 4 kitaptan oluşur. O 4 kitaplık, 4 volümlük bir hale alıyor ve Hristiyan üniversitelerinde bugün hala sistematik teoloji derslerinde en fazla kullanılan kitapların başında geliyor. Bizde bunu Türkçe'ye de çevirdiler. Çok harika bir Türkçe çevirisi yok ama PDF olarak çevrildi. Maalesef çok iyi bir şekilde çevrilmediği için çok da fazla kullanamıyoruz. Ancak tarihi değiştiren bir kitap haline geliyor. 3 sene çok memnun. Strasbourg'da yazıyor, vaaz veriyor, Katolik baskısı yok, her şey çok güzel, tıkır tıkır yazıyor. Tabi bu arada kutsal kitap yorumları da yazmaya başlıyor. Ancak bu sırada ne oluyor biliyor musunuz? Cenevre'ye, tabi Cenevre'de Calvin ayrıldı, Protestanlık inancının zayıfladığını gören Katolik Kilisesi, Sadolet adında bir kardinal tarafından bir mektup yazılıyor. Biraz baskı da var ve onları Katolik Kilisesi'ne geri davet ediyor. Ve yönetim durumundan hiç memnun olmuyor. Sadolet'e bir mektup yazılması gerektiğini düşünüyorlar. Tahmin edin kimden yardım istiyorlar Sadolet'e mektup yazılması için? Evet, Calvin'den yardım istiyorlar. Calvin'e diyorlar ki, kendi kovdukları Calvin'den. Calvin'e diyorlar ki bizde Sadolet'e karşı bir cevap yazar mısın? Güzel bir cevap yazıyor ama onun söylediklerini anlatan bir kesit şudur. Diyor ki ona, Sadolet'e, gerçek kilise insan gelenekleriyle değil Tanrı'nın sözü üzerine kurulu olmalıdır diye yazıyor. Strasbourg'da yaşamaya devam ediyor bu sırada. Henüz daha hareket yok. Hayatı gayet sakin bir şekilde devam ediyor. Bu sırada tabii ki Martin Luther papazların evlenebildiğini açıkladığı için ve kendisi de bir rahibeyi kendisine gelin olarak aldığı için papazların evlenmesi fikri daha da yaygın bir hale geliyor ve kalbini zorluyorlar. Ya senin de evlenmen gerekiyor artık. Bak hayatın da güzel, sakin, işte kitaplarını yazıyorsun. Ne güzel bir düzene hayatın girmiş, artık evlenmen gerekiyor. Ve birçok bayan getiriyorlar ama kalbini yüreği gerçekten ısınmıyor. Ve bir bayan kendi kiliselerinde karısı, kocası ve çocuklarını ziyaret ettiği bir bayanın kocası ölüyor bu süreçte. Ve çocuklarıyla beraber kadın ister istemez o dönemde ortada kalıyor, işsiz. Ve kadın adı Ideal Debour ve kadın aslında çok da evlenmeye yanaşmıyor. Kalbinde çok evlenmeye yanaşmıyor ama işte imanla dolu kişiler ve evliliklerinin gerçekten bir bereket olacağına inanıyorlar. Ve Calvin Ideal Debour'la evleniyor. Ve daha sonra da ondan bahsederken eşsiz bir yardımcı ve mükemmel bir eş diye anlatıyor. Cenevre Komitesi birkaç yıl sonra aklı başına geliyor. Calvin'e diyorlar ki artık dön yeter, çok kaldın orada. Aramıza geri gel, sana vatandaşlık vereceğiz şehrimizde ve sana Cenevre Gölü'nün yanında da güzel bir ev vereceğiz. Tabii ki buna rağmen Calvin'in yüreği orada değil çünkü çok büyük politik sıkıntılarla, zorluklarla, acılarla mücadele edeceğini biliyor. Ve hemen yola düşmüyor Calvin. Ve bizim kızıl saçlı çılgın Farel ona bir mektubunda diyor ki yola çıkmak için gökten taş yağmasını bekliyorsun diye bir mektup yazıyor. Yine korkutuyor Calvin'i ve Calvin bunun üzerine atına atlıyor ve yola çıkıyor. Ve bu süreç içerisinde söylediği en sevilen sözlerden bir tanesi şudur Calvin'in. Gitmek istemiyor çünkü ve o dönemde şöyle bir şey söylüyor, diyor ki kendime ait olmadığımı biliyorum. Yüreğimi Tanrı'ya bir kurban olarak adadım. Amin. Yani aslında bazen bulunmak istemediğimiz ortamlarda Rab bizi kullanabiliyor, öyle değil mi? Beni biliyorsunuz, ben sıcaktan çok nefret eden bir adamım ve Rab bizi Antalya'ya koydu. Ben böyle Sibirya'da yaşayabilecek kadar sevinçli bir adamım. Buse'yle tatil fikirlerini yaptığımız zaman o Sibirya Ekspresi yokmuş da Moskova'dan Sibirya'ya giden 7 günlük bir tren turu karların içerisinden geçiyor. İnanılmaz heyecan duyuyorum. Ama Rab bizi Antalya'da kullanmak istiyor. Bazen tam olarak kafanızda olan plan oturmuyor. Yunus'un hayatına bakalım en temelinde, öyle değil mi? Yani Yunus'un kendi çağrısını çok istemediği bellidir. Calvin de bundan dolayı istemiyor. Ancak diyor ki kendime ait olmadığımı biliyorum. Yüreğimi Tanrı'ya bir kurban olarak adadım. Böylece şehre geri dönüyor. Ve bugün aslında Presbiteryanlık'taki yönetim düzeninin temellerini orada atıyor. Tamamen bağımsız kiliseler değil ancak birbirlerine iç işlerinde olmasa da yönetimsel anlamda birçok bağlılıkları olan bir kilise modeli geliştiriyor. Daha sonraları da onun öğrencisi Knox, önemli bir reformcu, Cenevre'ye gelip bu eğitimi alıp zaten İskoçya'ya gidiyor, adaya gidiyor ve adadaki Presbiteryanlığın, daha sonraki Amerika'daki Presbiteryanlığın başlamasına ön ayak olan kişi de odur. Böylelikle Calvin, Ideal ve Ideal'in çocukları Cenevre'ye, Cenevre Gölü'nün yanına Alpleri gören eşyalı bir eve taşınıyorlar. Ve böylelikle Calvin Cenevre'deki kiliseyi organize ediyor ve orada yardımlar yapıyor. Bu süreç içerisinde geçenlerde de bahsettim, biliyorsunuz Fransa'dan pastörler gelip Cenevre'de Calvin'in kurduğu bir akademi var pastörler için. Cenevre Akademisi ve bu akademiye eğitim alıp geri gidip Fransa'da hizmet etmeye başlıyorlar ve yaşam beklentileri 18 ay kadar. Giden pastörler yaklaşık 18 ay içerisinde öldüklerini biliyoruz. Buna rağmen Tanrı sözünde eğitim alıp geri gidip Tanrı'nın sözünü deklere etmeye başlıyorlar. Calvin'in mektuplarından bir tanesinde öncelikle Calvin'in hani duygusal tarafını atmak. Çünkü Calvin dendiği zaman ilahiyatsal olarak farklı düşünen kişiler böyle berbat, iğrenç, kötü bir adam olduğunu düşünüyor. Katolikler de aynı şekilde düşünür. Calvin'in mektuplarından bir tanesinde her sabah saat 5'te yaşlı bir kadını ziyaret ettiğinden, onun için dua ettiğinden ve bu kadının uzunca bir süre boyunca ölüm korkusu olduğu için hemen her gün onun yüreğine esenlik getirebilmek için sözü paylaştığından bahseder. Ve bununla ilgili bir yazısında bizler ağlayanlarla ağlamalıyız. Bunun anlamı şudur: eğer bizler Hristiyansak komşularımızın üzüntülerini paylaşmalıyız ve onların gözyaşlarını isteyerek ortak olmalıyız. Onları rahatlatmalıyız diye anlatır. Sadece akademisyen olarak bu adamı böyle hani böyle mekanik bir adam olarak görmemek lazım. Sabahın 5'inde kalkıp kilisedeki yaşlıları ziyaret edip, hasta yataklarında ziyaret edip onlar için dua eden, inanılmaz yüreği olan bir adam. Calvin'in kurduğu bugün hala bina ayaktadır. Cenevre'de ben gidip görmedim ancak fotoğraflarından dolayı biliyorum. Cenevre Akademisi denilen okul öylesine öğrenciler yetiştirdi ki bugün bildiğimiz yurt dışından özellikle batıdan Türkiye'ye gelip aramızda hizmet eden kardeşler yok mu? O modeli başlatan bir anlamda, aslında tabii şüphesiz Pavlus'un adımlarıdır ama tarih içerisinde elçilerden sonraki dönemde başlatan, tekrar başlatan kişi Calvin'dir. İtalya'ya, Hollanda'ya, Macaristan'a, Polonya'ya, İngiltere'ye, İskoçya'ya, İspanya'ya ve hatta Brezilya'ya, ki o zaman inanılmaz derecede tehlikeli bir bölge Brezilya, pastörler gönderdiği bilinir. Öyle ki Tanrı'nın sözü dünyanın dört bir yanında yayılsın diye. Brezilya'ya giden pastörlerin bir hafta içerisinde öldürüldüğünü biliyoruz. Çünkü o bölgede gerçekten dönemin orada yaşayan insanları böylesi bir düşünceye hazır değildiler. Cenevre'de yaşamış olan ve Calvin'i çok iyi tanıyan bir kişi şöyle söylüyor. Gece ve gündüz Rabbin önünde bir an bile çalışmayı bırakmadı. Büyük bir mücadele içerisinde akademisi için, üniversite için, kitaplar yazarak Avrupa'daki insanlar için, gönderdiği hizmetlerle dünyadaki halk için inanılmaz bir mücadele verdiğini biliyoruz. İskoç reformcu John Knox, işte çok ilginçtir John Knox da. John Knox belki de tarihin en önemli ilahiyatçılarından bir tanesi. Belki de en önemli İskoç. Ancak bugün ben Edinburgh'a gittim bundan birkaç sene önce. Ve John Knox'ın mezarının nerede olduğunu bildiğim için, görmek için gittim. Onların Magnificent Mile denilen böyle bir millik işte eski binaların olduğu bir yol vardır. O yolun hemen arasında girilen bir otopark var. Ve otoparkın altında John Knox'ın mezarı. Ve John Knox gibi İskoç tarihinin en önemli tanrı adamlarından bir tanesinin mezarının üzerine otopark yapmışlar. Sadece şu kadar bir plak, arabanızı üzerine park edebildiğiniz bir şekilde John Knox'ın mezarı olduğunu söylüyor. Oysa ki Avrupa'daki, özellikle Britanya'daki, İskoçya'daki, adadaki Hristiyanlığın, Protestan inancının gelmesini sağlayan ve sözü, müjdeyi, lütfu ilk kez İngilizlerin, İskoçların, Gallerlilerin, İrlandalıların işitmesini sağlayan adamın mezarı bugün maalesef bir otoparkta. Dolayısıyla bu da Avrupa'daki aslında bize Hristiyanlığın ne noktaya gittiğini de gösteriyor. John Knox diyor ki, John Knox bu okula gidiyor ve bu şehirde önemli ilahiyatçılar yaşıyor bu aynı dönem içerisinde. Knox, Beza, Calvin'den hemen sonra oradaki kiliseyi devralan kişidir Beza ve Calvin hayatında da bir kitap yazmıştır. Knox, Beza, Calvin ve Çılgın Farel, bu dörtlü. Bugün dahi Cenevre'ye gittiğiniz zaman Cenevre'deki büyük parklardan bir tanesinde cübbeleriyle duran böyle bir heykelleri, kocaman bir heykelleri vardır. Zaman zaman sprey boyayla saldırırlar falan buna. Ancak henüz Cenevre'deki lokal liderlik yıktırmadı bu heykelleri. Ancak emin olun ki bizim hayat sürecimiz içerisinde bu önemli dört tanrı adamın heykelleri de yıkılacak. Çünkü işler böyle gidiyor. Ama bizler belki de bu çalışmalarla onların kimliklerini unutmamaya devam edeceğiz. Knox diyor ki, neyse adamın söylediğini söyleyemiyorum, bir tane Knox'ı anlatmak için. Knox diyor ki, elçilerin yaşadığı günden itibaren dünya üzerinde kurulmuş olan en mükemmel Mesih'in okulu burasıdır. Cenevre Akademisi'nden bahsediyor. Diğer yerlerde de Mesih'in vaaz edildiğini biliyorum. Ama ben daha önce dünya üzerinde hiçbir yerde davranış şekillerinin, hayat biçimlerinin ve dinin böylesine içtenlikle insanları değiştirdiğine tanık olmamıştım. İnanılmaz bir tanıklık. Öyle değil mi? Calvin eşiyle bir süre evli kaldıktan sonra çocukları olmaya başlıyor. İlk idealden olan ilk çocuğun adı Jack. Yalnız Jack çok yaşamıyor ve ölüyor. Calvin bundan bahsederken çok acı ve derin bir yara diye bahsediyor. Rab bize böylesine büyük bir acı verdi. Fakat o da bir babadır ve bu yüzden çocukları için en iyisinin ne olduğunu bilir diyor. İnanılmaz değil mi? Çocuğunuzu kaybettiğiniz zaman ne kadar yüreğinize esenlik getirebilecek bir şey. Göksel baba benden daha iyi bir baba ve bu konudaki acıyı benden daha iyi bilir. 2 yıl sonra bir kızları oluyor fakat onu da yüksek ateşten kaybediyorlar. 3. çocukların da yine ölüm bekliyor. Maalesef İdel de fazla yaşamıyor. Yaklaşık 10 yıl evli kaldıktan sonra İdel de hayatını kaybediyor ve o dönemde tabii ki ona saldıranlardan bir tanesinin yazdığı bir yazı hala elimizde. Katoliklerden birisinin diyor ki, bu alçak İdel ile evlendi. Bu güzel kadının en verimli olduğu dönemde olmasına rağmen bu adi adamın adı yeryüzünde daha fazla bulunmasın diye Tanrı ona bir çocuk vermedi. İnanılmaz acı verici bir şey, değil mi? Çocuklarınızı kaybediyorsunuz ve Tanrı'nın işini yapmaya çalışıyorsunuz ve size sunulan aşağılanmalardan bir tanesi, bak Tanrı çocuklarının dahi olmasını istemiyor diye. İdel 10 yıllık mutlu bir evliliğin ardından hayatını kaybediyor ve Calvin bir daha asla evlenmeyeceğim diyor o ölürken. Calvin de tabii ki hastalıklarla mücadele ettiği için yavaş yavaş yaşlanıyor. Haftada 5 kez vaaz veren, üniversitede ders veren, kilise sorunlarıyla ilgilen, kitap yazan, kutsal kitap yorumları üzerine kitaplar yazan, her gün sadece 5 saat uyuyan, kronik hastalıkları olan ve Tanrı'nın görkemi için sürekli çalışan bedeni yoruluyor. Yetimlere, evsizlere, mültecilere ev ve iş sağlayabilmek için mücadele eden bu adam. Sabahın köründe kalkıp yaşlıları, hastaları ziyaret eden bir Tanrı adamı bu adam. Ve pastörlerin dünyanın dört bir yanından gelip akademide eğitim görüp tekrar sözü doğru bir şekilde anlatabilmeleri için memleketlerine dönen bir hoca bu Calvin. Ve onun arkadaşlarından bazıları yazıyor o pastörlerden. Kendisi diyor ki Tanrı öylesine olağanüstü yollardan çalıştı ki bizler artık 4000-5000 kişiye vaaz vermek zorunda kalıyoruz. Montpellier'den bir pastör Fransa'dan yazıyor ona. Diyor ki Rabbin müjdesini duyurmak isteyen o kadar çok kişi var ki artık pazar günleri toplam 5000-6000 kişiye vaaz veriyoruz. Ve Calvin bu hizmeti yaptığıyla ilgili bir şey söylüyor bir mektubunda. Diyor ki bizler elimizden gelen bütün çabayı göstererek Tanrı'nın yüceltilmesi için gayret etmeliyiz. Öyle ki tüm dünya onun önünde toplansın. Gerçek bir Hristiyanın içinde her zaman diğerlerini de Mesih'e çekme arzusu olacaktır. Bu bir Hristiyanın sorumluluğudur. Bizler Mesih hakkında bilmemiz gereken şeyleri kendimize saklamak için değil ama tüm bu gerçeklerin Mesih'i tanımayan kişilerce de bilinmesine çaba göstermeliyiz. Tanrı'nın görkemini ve iyiliğini her bir ulusa bildirmek bizim görevimizdir. Bildiğimiz onlarca kitabı var Calvin'in. Neredeyse kutsal kitabın tüm yorumlarını yazıyor. Tam rakamını hatırlamıyorum ancak benim evime gelmişsiniz. Calvin'in sadece yorum kitaplarının olduğu ciltler bizim salonda durur. 2,5 tane lafı sadece Calvin'in yorumları kaplar. Öyle ki bu yazdığı kitapların 1/4'ünü oluşturur. Yazdığı yazıların 1/4'ünü oluşturur. Neredeyse yeni antlaşma zannedersem 2. ve 3. Yuhanna ve vahiy kitapları haricinde yeni antlaşmadaki tüm kitapların yorumunu yazar. Hristiyan inancının temeli kitaplarını 7 kez yayınladı ve 6 bölümden oluşan, 4 kitaptan oluşan 80 geniş bölümlük bir kitap haline geldi. Yüzlerce yazısı ve pastörleri teşvik etmek için gönderdiği yaklaşık 4000'den fazla mektubu olduğunu biliyoruz. Yani buz gibi bir adam olarak resmedilir ya bu adam. Oysa ki sevgi dolu, Tanrı'ya adanmış bir hayat olduğunu biliyoruz. Sadece vaazlarından bahsederken sadece Yeşaya kitabından 342 tane vaazı var. Düşün yani kutsal kitabın içerisinde ne kadar fazla vaaz ettiğini gösteren bir şey. Daha sonraları biliyorsunuz Calvinizm ve Arminiusçuluk Protestan inancında ikiye ayrılan iki kol olarak bilinir. Arminius'un kendisi Calvin'in reformasyon döneminin en önemli ilahiyatçısı olduğunu söyler. Farklı düşünceleri olmasına rağmen. Calvin ellerine geldiği zaman artık çok hastaydı. Ölmeden önce şehirde olmayan kadim dostu kızıl saçlı çılgın Farel'e bir mektup yazdı. Nefesinin artık kesilmek üzere olduğunu ona söyledi. Ancak Farel ona cevap verdi. Hemen geliyorum sakın ölme diye. Ve Calvin dedi ki hayır ben zaten ölmek üzereyim. Birkaç gün içerisinde son nefesimi vereceğim. Buna rağmen 75 yaşında olan o dönemde Farel çıktı ve geldi. Hatta başında onun yanındaydı Farel ve Beza. Ve Calvin ölüm döşeğinde en son vaazını 8 gün önce vermişti. Ve kürsüye dahi sandalyesinde taşınarak çıkartılarak koyulmuştu. Yürüyebilecek halde değildi çünkü. Ve yatarken yatağında Hezekiel yorumunu yazmaya devam ediyordu. Bunun için Hezekiel kitabına, yorum kitabına bakarsanız bir ara benim eve gelince Hezekiel kitabına bakın. Bitmemiştir Hezekiel yorum kitabı çünkü bitiremeden hayatını kaybediyor. Ve ona diyorlar ki artık Calvin ölmek üzeresin yeter son nefesini vereceksin bırak artık bu işleri. O da diyor ki Rab almak için beni geldiğinde beni tembel ve boş otururken mi görmesini istersiniz diyor. İnanılmaz bir yürek öyle değil mi? Ve 27 Mayıs 1564'te Hezekiel yorumunu yazarken görkemi için aşağılandığı, zulüm gördüğü, kendisini inkar ettiği ve hayatından vazgeçtiği Tanrısıyla buluşmak üzere 55 yaşında gözleri hayatını yumuyor. Ölümünden önce mezarının nerede olduğunu söylenmesini istemiyor. Çünkü ona nefret edenler kadar ona hayran olanlar da var. Kendi mezarının bir tapınma merkezine dönmesini istemiyor. Bunun için Calvin'in mezarının nerede olduğunu bilmiyoruz. Tahmin ediliyor, varsayılan bir bölge var ancak nerede olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ölümünden sonra varisi Beza, Cenevre'deki kürsüyü devralıyor. Ve ilk yaptığı iş Calvin hakkında bir biyografi yazmak. Beza'nın biyografisi de bugün çok bilinen bir biyografidir. Ve ondan bahsederken zayıf bedene sahip olan cesur bir ruhtur diyor. Ve son bir sözle bitiriyorum. Belki de en dramatik şeylerden bir tanesi. Calvin'den en nefret eden Papa 4. Pius, onun berbat, iğrenç bir heretik olduğunu, sahte bir öğretmen olduğunu söyleyen Papa Pius şöyle söylüyor. Diyor ki, bu heretik için para hiçbir zaman çekici olmadı. Eğer böyle hizmetkarlarım olsaydı, hükümdarlığım kıtadan kıtaya yayılırdı. Böylesine bir adam Calvin kardeşler. Umuyorum ki sizin yüreğinizi de dediğim gibi bu çalışmalarda amacım bir şey almak değil. Çünkü bu insanların yaptığı hatalar da olduğunu görüyoruz. Zayıflıklar da olduğunu görüyoruz. Ancak onların hayatlarını dinlediğimiz zaman, onların yaşamlarını gördüğümüz zaman, onların geçirdikleri zulümleri, acıları, sıkıntıları gördüğümüz zaman bunun yeni bir şey olmadığını görüyoruz. Hristiyanlık tarihinde, iman tarihinde iman atalarımızın bizim gibi sıkıntılar, acılar yaşadığını görüyoruz. Onun için umuyorum ki teşvik ediyor bu zamanlar sizi ve bu hafta sizi ve sizin hayatınıza ne dokunuyor bilmiyorum. Ancak böylesi iman atalarının bu zor şartlarda hiç pes etmeden, yılmadan, sıkılmadan sözü duyurma, Mesih'e olan sevgiyi deklare etme arzusu benim yüreğime çok dokunuyor.